Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Nasıl oldu? Dün ve bugün olup bitenlere çemberin dışına çıkarak bakıyoruz ve nasıl oldu sorusunun cevabını arıyoruz. Kısa Dalga'dan merhaba, ben Ersan Atar. Nasıl olduğunun bu bölümünde hemen hemen her seçimin öncesinde ve ertesinde konuşulan sandık güvenliğini, seçim güvenliğini ete kemiğe büründüreceğiz. Ne ilginç değil mi? Bir siyasal tercihte bulunuyorsunuz ve bunun güvenliğe ihtiyacı var. Oy çalınabilecek bir değere dönüşüyor. Neyse, kavramsal sorgulamayı bırakalım ve gerçeğe dönelim. Nedir bu sandık güvenliği, seçim güvenliği, oy güvenliği? İşte bunları bir örnek üzerinden 9 yıl geri tam da bugünlere giderek bakalım. 2014'teki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine bakalım. Hem o günün siyasal figürlerinden biri de bugün sıkça telaffuz ettiğimiz bir isim, Mansur Yavaş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 2014'te ne oldu? Yavaş nasıl oldu da kazandım dediği seçimleri kaybetti? 30 Mart 2014'te sandıkta neler oldu? Tutanaklara ne oldu? Kim nerede neyi eksik bıraktı? Bunlara konuşacağız. Bütün bunları o dönemi yaşayan, biraz sonra aktaracağımız seçim merkezleri arasında mekik dokuyan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve Ankara Oyları oluşumunu kuran isimlerden Özgür Berber ile konuşacağız. Belki de podcast'in sonunda ben ne yapmalıyım sorusunu soracağız. Hazırsanız başlayalım.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Güneş, Hüseyin Gazi Dağı'nın pek nazlı doğuyordu. Ara ara bulutları delip gece ayazında üşümüş Ankara'yı ısıtmaya çalışıyordu. Sonra birden önüne bulut geliveriyor, pes ediyordu. Botanik Parkı'ndaki badem ağaçları yeni yeni açan çiçeklerinin derdindeydi. Güneş çıkınca umutlanıyor, bulutlar önüne gelince yine ağacın bedeninde bir telaş başlıyordu. Badem ağacının bu savaşı aslında bütün Mart ayı boyunca devam etmişti. Doğadaki bu ikircikli hal Ankara'nın hanelerinde, kahvelerinde, güneşlenmek için dükkanın önüne çıkan esnafında da vardı. Siyasetinde de vardı. Mansur yavaş yavaş ilerliyor ama onda da 30 Mart sabahının güneşindeki tedirginlik vardı. Bu tedirginlik seçim kampanyası boyunca yaşadıklarındandı. Geçmiş siyasi kimliğindendi belki de. CHP bir taraftan kazanacak aday deyip Yavaş'ı Ankara'da aday göstermişti ama dilden dile de bir şeyler eksik diye konuşuluyordu. Siyaseti takip eden gazetecilerin kulağına Mansur Yavaş sokaklarda pankart astıracak adam bulamıyormuş gibi iddialar geliyordu. Ankara'da hanelerde tercihler belirleniyordu ama yine de ben oyumu veririm, gerisi Mansur'un bileceği iştir havası yabana atılmamalıydı. Tıpkı 30 Mart sabahı doğan, doğmak isteyen güneşin ben doğdum, ısınıp ısınmamak botanikteki badem ağacına kalmış deyişi gibi. Ankara kararlılıkla tedirginlik arasında gelip gidiyordu. Ve Melih Gökçek ve AKP bütün bunların farkındaydı. Umudun boşluklarını yokluyordu. Sanki bugün gibi. Sandıklar sabahın şafağında kurulmaya başlanmıştı. Mansur Yavaş'ın Bestekar Sokak'taki seçim ofisinin telefonları çaldı. Yapracık Göyü'nde AKP'liler, müşahitler kartlı olmayan sandık görevlilerini sınıftan çıkarmaya çalışıyorlar. Bir telefon daha çaldı. Bu kez arayanlar Altındağ İnönü İlkokulu'ndaki CHP'lilerdi. Gökçek'in adamları bizi salondan çıkarmaya çalışıyor. Çok geçmedi, yarım saat sonra bir telefon daha çaldı. Ben Mamak Ege Lisesi'nde sandık görevlisiyim. Bizim sandıklarda kullanılmak üzere gönderilen 3 mühürden ikisi Gökçek'in adamları tarafından çalındı. Bütün bunlar gün ve takip edecek gecenin habercisi gibi telefonlardı. Ardı ardına benzeri telefonlar. Batıkent'te 3 kişilik evden çıkan 7 seçmen, Mamak'ta oy kullanan Suriyeliler, Batıkent'te sandık listelerinde fazladan yazılmış isimler, Saime Kadın'da sandık başına gittiğinde yerine çoktan oy kullanıldığını görenler. Telefonlar uzayıp gidiyordu. Ölenler adına oy kullananlar, AKP hanesinde evet mührü basılıp seçmene verilen oy pusulaları, birçok telefon. Güneş yorulmuş, şehri terk etmeye hazırlanırken Botanik Parkı'ndaki badem ağacı yine gecenin ayazıyla baş başa kalmıştı. İşte o saatlerde sandıklar açılmaya başlanmıştı ki Bestekar Sokak'taki seçim ofisinin telefonu bu kez başka çaldı. Telefondaki ses telaşlıydı. Çok acil buraya müdahale edilmesi gerekiyor. AKP'liler MHP'lilere saldırıyor. Telefondaki sese göre saldıran Gökçek'in adamlarıydı. Saldırıya uğrayan da Mansur Yavaş'ın eski partisinden yanında olan isimlerdi. Bir süre sonra ajanslara haber düştü. Keçiören'deki kavga sırasında 10 kişi yaralandı. Daha 2 saat geçmedi benzer bir telefon. İtimeskut'tan geldi bu kez. Ufuk Aslan Lisesi'nde AKP'liler polise ve CHP'lilere saldırıyor. İçinde Gökçek'in adamları dolu olan bir belediye otobüsü okula yanaştı. Polis durdurdu. AKP'liler okula yakın bir noktada toplu halde duruyor. Bir başka telefon daha. Keçiören'de elektrikler kesildi. Bir başka telefon. Etimeskut'ta okul bahçesinde beyzbol sopalarıyla bekleyen AKP'liler var. Bir telefon daha. Altındağ Çalışkanlar İlkokulu'nda oy sayımı için işlem bitince oy çuvalları AKP'nin seçim aracıyla il seçim kuruluna götürüyoruz diye götürülüyor. Gün geceye devrilmiş, Botanik Parkı'ndaki badem ağacı iyice üşümeye başlamıştı. Saat 23. Gerçekler rivayetlere karışıyor, rivayetler yeni gerçekler doğuruyordu. Bahçeli evlerde 3 sandık çalınmış, Sincan'da ilçe seçim kurulunda elektrikler kesilmiş. Mansur Yavaş'ın Bestekar Sokak'taki seçim ofisini asıl çınlatan telefonlar saat 1 sıralarında yoğunlaştı. Her arayan şunları söylüyordu. Çok önemli, acil, Osman Gökçek'in adamları okulu basıyor. Bu okul, Çankaya'daki bütün oyların toplandığı, birleştirme tutanaklarının birleştirildiği eski Seyran Bağları Lisesi'ydi. Yani oy toplanma merkeziydi. Yeni adıyla Necra Kızılbağ Lisesi. Mansur Yavaş'ın yüzü asıldı. CHP il örgütüyle görüştü. Durum ciddiydi. Paltosunu giyip kapıdan çıkarken içeriden bir görevli seslendi. Başkanım, Nazım Hikmet'te gerilim artmış. AKP'liler ve CHP'liler arasında arbede yaşanıyormuş. Görevlinin kısaca Nazım Hikmet dediği, Ankara'nın en büyük ilçelerinden yeni mahallenin oylarının toplanıp yine tutanakların birleştirileceği seçim merkezi olan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ydi. Yavaş duraksadı ve içerideki görevlilere seslendi. CHP'yi arayıp bilgi verin. Yoluna devam etti. Seyran Bağlar Lisesi'ne, Necra Kızılbağ'a gidiyordu. CHP'de eller telefonlara gitti. İlçe örgütleri, delegeler aranıyor. Çok acil Nazım Hikmet'e ve Seyran Bağlar'ına geçin. Sandık başındaki görevlileri uyarın. Mümkün olduğu kadar gerilimin tarafı olmamaya çalışın. Telefonlar durmuyordu. Kalaba'da kavga çıktı. Kalaba denilen yerde yine Ankara nüfusunun fazla olan ilçelerinden Keçiören'in oylarının toplandığı Kalaba Lisesi'ydi. Seyran, Kalaba, Nazım Hikmet üçgeninde korku ve endişe vardı. Dikmen'den telefonlar geliyordu. Bu telefonlarda bazı kişilerin ara sokaklarda oy pusulası yaktığı söyleniyordu. Seyran Bağları'nda, Nazım Hikmet'te, Kalaba'da sloganlara polis arabalarının, çakarlı arabaların siren sesleri karışıyordu. Bu çakarlı arabalardan biri de dönemin kudretli İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya aitti. Ala bıraksanız sanki oyları oturup tek tek kendisi sayacak kararlılıktaydı. Bir Seyran Bağları'na, bir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geçiyordu. Ama ne hikmetse Efkan Ala nereye gitse oranın elektrikleri kesiliveriyordu. Oy toplama merkezi karanlığa bürünüyordu. Karışan sadece sesler değildi, iddialar da birbirine karışıyordu. Necra Kızılbağ Lisesi'nin önünde bir çöp kamyonu durdurulmuş, içinden yüzlerce oy birleştirme tutanağı çıkmıştı. Melih Gökçek bu kamyondaki çöplerin CHP'nin suçüstü yapıldığının göstergesi olduğunu söylüyordu. Mansur Yavaş ve avukatları ise çöp kamyonundan çıkan evrakı hilenin belgesi olarak tutanaklara geçiriyordu.
Çöpleri getirdik. Yani burada vatandaş baktı çöplerin içine.
Biz burada bekleyişimize devam ederken çöp arabası okulun içindeki çöpleri almaya geldi. Ardından biz çöp arabasını aramaya kalktık. Aramaya kalktığımızda zaten içinden oylarımız çıktı.
Hem AKP hem de CHP Seyran Bağları'na gidin çağrısı yapıyor ama AKP'li İçişleri Bakanı'nın emrindeki polis Bağlar Caddesi üzerinde tomalar yığıyordu. Tomaların sanki gözü kulağı vardı, aklı vardı. Kimine geç diyor, kimine dur diyordu. Toma sonra oradan ayrılıyor, kalabalığın üzerine yöneliyor ama kalabalık kaçmıyordu. Toma'nın etrafını sarıyor, zıpla zıpla zıplamayan Tayyip sloganları atıyordu. Sonra bir başka Toma ters yönden okula yanaşmaya çalışıyor. Gençler bu kez arı kovanından boşalan arılar gibi o Toma'nın etrafına çeviriyordu. Bir söylenti dolaşıyordu. 06 MCL, bir plaka. Bu araçta oyların kaçırıldığı kulaktan kulağa yayılıyor. O otomobil tam o sırada kalabalığın üzerine doğru geliyordu. Polis helikopterleri lisenin bahçesine iniyor. Dev pervanenin rüzgarı atılan sloganları Ankara'ya dağıtıyordu. Keçiören'de Kalaba Lisesi'nde ve Yeni Mahalli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde de benzer görüntüler vardı. Elektrikler gidiyor, geliyor, oy sayımları duruyor, sonra tekrar devam ediyor. Çakarlar, polis sirenleri, sloganlar birbirine karışıyordu. O günü CHP Ankara Milletvekili Levent Gök şöyle özetliyor.
2014 seçimlerinde Sayın Mansur Yavaş adaylığında Cumhuriyet Halk Partisi bütün sandıklarda gerek tedbirleri aldı. Ama tabii dikkat edemediğimiz, gözden kaçırdığımız muhtemel bazı sandıklar olmuş olabilir. Bu süreçler bize sandık güvenliği açısından çok önemli dersler ve çıkartmamız ve görev yapmamızı temin etti. 2014'te Seyran Bağları'ndaki Necda Kızılbağ Lisesi'nde birçok AKP milletvekili geldi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne de İçişleri Bakanı Efkan Ala geldi. O zaman yine bakan olan Emrullah İşler geldi. Ve dolayısıyla bu haberlerin yayılmasıyla herkese ciddi bir endişe başladı. Acaba sandıkların güvenliği ne oluyor diye. Sayılmayan çok sandık vardı. Birçok oy torbası bekliyordu. Bu oy torbaların akıbeti konusu o günün en yoğun tartışmalarından biri oldu. Mansur Bey'in öne geçtiği duyulduğu anda bu tabii İktidar Partisi'nin bu sandıkların bulunduğu birleştirme tutanaklarının yapıldığı merkezi olan bakan düzeyinde çıkartmaları devam etti.
O saatlerde Seyran Bağları, Necda Kızılbağ Lisesi'nde yaşananları, o günlerde sandık güvenliği için bir araya gelen Ankara Oyları platformunu oluşturanlardan Özgür Berber, başından itibaren bugün şöyle anlatacak.
İşte Bestekar'daki seçim merkezinde telefonlar çalışıyor tabii. Şurada şu oluyor, burada bu oluyor. Yani spekülatif şeyler de oluyor tabii ki. Yani iki tane telefon numarası çaldığı zaman diyorsun ki aman bir şey var. Ama bu Necla Kızılbağ'daki olay biraz fazla telefon çalmasıyla oluşunca işte böyle böyle kavga çıkacak. İşte sandıklara müdahale ediyorlar. Tabii ki en büyük söylem bu. Biz de oraya gittik işte 3-4 tane arabayla gençler toplandık. İşte oradaki yani sadece gençler değil. Seçim merkezindeki insanlar. O arkadaki yokuşun orada indikten sonra bir baktık bir kalabalık var karşımızda işte kaldırımın üstünde. Abartmayayım hani 50-60 belki 100 çok bilmiyorum tam sayıyı kestiremem yani ama paltolu falan zaten karanlık bir ortam akşam üzeri. Aa dedim ya olay çıkabilir burada yani hakikaten bir şey var. Ondan sonra içeriye girmedik. Yani zaten okulların içerisinde işte o zamanlar CHP'li gençlerin görev aldığını bildiğimiz için içeride avukatlar var, gençler var. Her okuldan sorumlu olan arkadaşlar, okul temsilcileri. Orada bir böyle kalabalık oluşmaya başladı. Zaten oranın bir de trafiği vardır. Böyle keşmekeş bir ortam. En sonunda yani sirenler, işte çakarlı arabalar falan geldi. Biz olayı takip edemiyoruz. Yani olayın içinde olduğumuz için bunları kim olduğunu bilmiyorsunuz. Polis arabaları var. Kulaktan kulağa yayılan söylemler var. İşte oyları çıkarıyorlar. Oyları durdurdular. Sayımı durdurdular falan ama yapacak bir şeyiniz yok yani. Hani müdahale edebileceğiniz bir durum yok. Ondan sonra o kaosun içerisinde işte o polis arabaları çıkmaya başladı. İnsanlar daha da kalabalıklaştı. Yani gürültü var. Zaten mahalle camlarda insanlar var. Saat de işte akşam suları 10-11 falan yani. Hani ilerliyor saat. Bakan geldi. İşte Osman Gökçe'nin adamları var. İşte burası böyle, kaos çıkacak, kavga çıkacak falan. İnsanlar tabii ki bu söylendikçe, bunlar dile geldikçe sinirlenmeye başlıyorlar yani. Hepimiz aynı şekilde, sadece başkalarına dem vurmuyor. Biz de genciz o zaman. En sonunda arabalar çıkmaya başladıkça yavaş yavaş durdurulmaya başlandı arabalar. Şöyle içine bakılıyor arabaların. Yani çünkü söylem çok ağır bir söylem. Sandıklar götürülüyor, oylar götürülüyor. Ve bunu orada kabul edebilecek hiçbir insan evladı yok. Yani ister muhalefet tarafı, ister diğer taraf olsun. Bu tepkiyle cevaplanırdı. Arabalara bakılmaya başlandı. Yani kapılar açılıyor. İçinde sandık, işte torbalar var mı diye bakılıyor. Ve bu iki tarafta da sinir harbine sebebiyet veriyor. Ve polis arabalarına kadar bakılmaya başlandı orada. Yani polisin de çaresizliği var tabii ki orada. Yani yapabileceği bir şey yok. Bir kaos ortamı var ve vatandaş çok haklı. Kim olursa olsun o arabalara bakılacak çünkü sizinle kaçırılıyor.
Bu fiziksel hareketlilik birazdan yerini iletişim savaşlarına bırakacaktı. Ekranlara bir Mansur Yavaş çıkacak, bir Melih Gökçek çıkacaktı. Her ikisi de açıklamalarında ben kazanıyorum, ben kazandım diyecekti. Bu açıklamalar seçim sonucunu ilan etmekten çok Necla Kızılbağ Lisesi'nde, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanan kalabalığı diri tutmak, sandık görevlilerinin sandığa, tutanaklara sahip çıkmasını sağlamaktı veya karşı tarafın görevlilerini yıldırmaktı. Mansur Yavaş ilk olarak şu an %50'ye yakın oy alıyoruz, Ankara'yı kazanmış bulunmaktayız diyecekti. Melih Gökçek ise Yavaş'ın akıl tutulması içinde olduğunu, manipülasyon yaptığını ileri sürecekti.
Ortada gidiyor. Pursaklar zaten 17'nin içerisinde. Dolayısıyla her tarafı biz kazanırken hikmet-i ilahi bir de bakıyorsunuz CHP Ankara'da kazanmış. Ya bu tam bir akıl tutulması, tam bir manipülasyon. Böyle bir manipülasyona hiç kimse ama hiç kimse iltifat etmesin. Yalnız mesela bir başka şey, o da dikkatimi çekti. Orada da bir manipülasyon yapmışlar. Hangi hesaptır bilemiyorum. Mamak'ta 34'e 50 şey.
Bütün bunlar Cihan Haber Ajansı'nın sistemimi seklendi diye açıkladığı veri akışını durdurmasına, tomalara, eli sopalı gruplara karşı yürütülen bir psikolojik savaştı aynı zamanda. Veya tersinden bakarsak bütün bunlar psikolojik savaşın bir parçasıydı. O günü takip eden bir gazeteci olarak söyleyebiliriz ki, Yavaş'ın bu açıklamaların ardında CHP'den aldığı destek vardıysa da, bu desteği açıkçası açıklamalar sırasında net olarak göremediğimizi belirtmemiz gerekiyor. O günler ve öncesinde iddialar şöyleydi. Bir şeyler eksik kalmıştı. CHP 25 yıllık Melih Gökçek dönemini sonlandırmak için MHP içinden gelmiş Mansur Yavaş ile kan uyuşmazlığı da yaşıyordu. Seçim kampanyası döneminde CHP'nin il örgütünün Yavaş'ı yeterince desteklemediği dillendiriliyordu. CHP'nin Yavaş için çalıştığı bir gerçekti. Ama yine de Yavaş taraftarları CHP'nin tam istekli olmadığını ileri sürüyordu. Hatta pankart astıracak genç bulamıyoruz iddiası da buradan geliyordu. CHP'nin özellikle sol kanadındaki seçmen Gökçek'ten kurtulmak istiyor, Yavaş'a oy vereceğini kendi iş dünyasında da biliyor ama eli bir türlü aktif destek vermeye yanaşmıyordu. CHP'li bu seçmene göre Yavaş daha ne istiyor? %30'ların üstünde %40'lara varan oyumuzu veriyoruz, gerisini kendisi getirsin, de. İşte 30 Mart gecesinin yumuşak karnı da buydu. AKP de Melih Gökçek de bu durumu oldukça iyi görüyor, oradan sızmaya çalışıyordu. Üstüne bir de kimi rivayete, kimi gerçeğe dayanan bir korku atmosferi eklenince Kalaba'da, Nazım Hikmet'le Seyran Bağları'ndaki lisede daha kolay tedirgin oluyordu. Bunlar elbette o günlerde dolaşan iddialardı. O zaman derdi sadece oy ve sandık koruma olan Ankara oyları oluşumundan Özgür Berber'e yeniden dönelim. Berber, haklı olmak yetmez, güçlü olmak da gerekir deyip o günlerde eksiklikleri şöyle anlatıyor.
Tabii ki bizim de o zamanlar örgütten kaynaklı sorunlarımız vardı. Yani saat 6'da sandığın başını bırakıp sigaraya çıkan müşahitlerimiz var bizim. Hala olursa kaygısı güttüğümüz. Yani amca ne yapıyorsun burada? Sigaraya çıktım oğlum. İçeride ne yapıyorlar? Oy sayıyorlar. Sen niye oturdun o zaman bütün gün orada? Bunu da yaşadık. Pusulasını, işte sonuç tutanağını kimseye, bana dahil, yani oradaki görevli yaka kartlı arkadaşlarımız dahil güvenmeyip evine götüren teyzelerimiz de oldu. Veyahut da işte Can'la Baş'la o sandık başında 6-7 tane avukatın etrafında olduğu şekilde oyları koruyan arkadaşlarımız da oldu. Kaostu. Eğitim yetersizdi. İnsan kaynaklarımız yetersizdi. Tutanakları sayacak organlarımız yetersizdi. Gerek teknolojik gerek manuel. Ama sonuç o zamanlar çok çabuk manipüle edilebilir ve rahat manipüle edilebilir sonuçlardı. O yüzden hani şudur sebebi diyebileceğimiz netlikle bir şey yok. Ama güçlü olmamamızdan mütevellit bunu söyleyemiyoruz. Hani ünlü bir söz vardır. Yani haklı olmak her şeyi açıklamaz. Güçlü de olmak gerekir. Güçlü olmadığımız için her noktada. Yani işte İstanbul seçimlerini biz bu sayede aldık. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar vardı. Bizim ıslak imzalı tutanaklarımız yoktu ki Çankaya'da. Yani diğer yerleri size anlatsam ki zaten benim arkadaşlarım şu anda bu işleri yapıyorlar. İlgili partilerde, ilgili kurumlarda, ilgili STK'larda. Ben birazcık uzak kaldım artık iş hayatı sebebiyle ama yaşadıklarımızı eğer çözebilirsek işte şimdi adı Millet İttifakı, yarın başka bir şey olur. Yaşamak için hiçbir sebep yok. Çok basit hatalar. Öngörülen ve düzeltilmesi için başvurulan hatalar ama insanoğlu beşer.
Bu Ankara'yı kazanma isteğinde eksiklik iddialarını Ankara CHP il örgütünün içinden gelmiş o zaman da milletvekili olan CHP Ankara milletvekili Levent Gök'e soruyoruz. Gök bu iddiayı reddederken elbette eksiklikler olmuş olabilir ama deyip devam ediyor. Dinleyelim.
Şimdi tabii Ankara büyük bir yer, büyük bir kent, ili var, ilçeleri var. Ben o döneme çok yakından hatırlıyorum. Ben de keza milletvekiliyim o dönemde. Biz her birimiz sorumluluk üstlenerek il örgütümüz, ilçe örgütlerimize beraber olağanüstü bir çalışmanın içerisinde olduk. Ben elbette bir seçimin yürütülmesinin zorluklarını bilirim. Buradan eksiklikler de olmuş olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri karar aldıktan sonra alınmış bir kararın tam anlamıyla arkasında dururlar. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Ben bunun canlı tanığıyım. Dolayısıyla yaşanmış olabilecek eksiklerin tümü herhangi bir manaya bağlanması mümkün olmayan gerekçelerdir. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı.
Sandık ve oy güvenliği konusunda Ankara seçimlerini örnek almamızın elbette bir sebebi vardı. O günden bugüne bakmak istedik. O gün Mansur Yavaş'ın partisi tarafından yeterince desteklenmediği, oy ve sandık güvenliğinin de bu ikircikli ortamda yeterince sağlanamadığı iddialarını doğru kabul edersek, aynı tehlike bugün diğer partilerin desteğine sahada da ihtiyaç duyan Kılıçdaroğlu için de var mı? CHP'nin genel başkanının cumhurbaşkanı olması için diğer partiler sahada bir adım geride durursa sandık kendini yine güvensiz hisseder mi? CHP'li Levent Gök 2014'te yaşananların nedeninin ikircikli ortama bağlı olmadığını anlatıyor. Gök'e göre sandığı güvensiz hale getiren asıl etken AKP'nin kendisi. Gök bu düşüncenin sağlamasını Melih Gökçek'in ilk kez aday olup kazandığı 1994 seçimleriyle yapıyor. Gök, Gökçek'in Refah Partisi'nden aday olup Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldığı 1994 seçimlerini hatırlatıyor.
AKP iktidara geldikten sonra özellikle her seçim döneminde en çok tartışmalı konulardan bir tanesi sandık güvenliği olmuştur. Bu hemen hemen bütün seçimlerde yaşanmıştır. Hem mahalli seçimlerde hem de milletvekili seçimlerinde. Genellikle iktidar partisinin sandıklardan çıkan birleştirme tutanaklarını kendi lehine düzenlediklerine dair çok yoğun şikayetler ta başından beri gelmiştir. Melih Gökçek'in ilk seçildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi adayına çıkan oyların büyük bir çoğunluğu Mamak Çöplüğü'nden çıktı. Dolayısıyla iktidar partisinin reddedemediği bir gerçekliktir bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandığa atılmış oylarını biz daha sonra Mamak Çöplüğü'nde bulduk. Bu elbette ki milli iradeyi sakatlayan en önemli unsurlardan biridir. Oy hırsızlığı yapılmıştır. Bu daha sonra da başka yöntemlerle devam etti. Özellikle seçim günleri elektriklerin bir anda kesilmesi, Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde olduğu yerlerde bir müddet sonra bu elektrik kesintisinden sonra AKP'nin öne geçmesine dair olan belirtiler. İktidar Partisi'nin bu iktidarda kaldığı dönemde olağanüstü ölçüde sandık güvenliği konusunu tartışmalı hale getirdi.
Başlarda da söylemiştik. Ne ilginç değil mi? Siz siyasi tercihinizi yapıyorsunuz ve en önemli kaygınız bu tercihinizin çalınacağına dair oluyor. Hal böyle olunca da siyasi partiler seçim öncesindeki çalışmalarında enerjilerinin önemli bölümünü sandık güvenliğine harcıyor. Levent Gök biraz da İstanbul seçimlerinden sandığa sahip çıkılmasının partisine getirisinin farkında olarak yapılan hazırlıkları ve nedenlerini şöyle anlatıyor.
Tabii her seçim bir deneyimdir. Her seçim ne yapılması gerektiği konusunda diğer seçimlere ışık tutar. Çünkü karşınızda güvenemediğiniz devlet kurumları var. Sandık hileleriyle oyları değiştirmeye yatkın, bunu yapacak devlet erkin de elinde tutan bir devlet aygıtından bahsediyoruz. Örneğin birleştirme tutanaklarında sandıktan çıkan oy 20 ise AKP'ye bu 200 yazılabiliyor. Buna tanık olduk. CHP'nin 200 ise 20 yazılabiliyor. Yani her aşamasında bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Biz buradan şu sonuçları çıkarttık ve özellikle geçtiğimiz yerel seçimlerde İstanbul'da ve elbette Türkiye'deki yerel seçimlerin tümünde çok başarılı uyguladık. Sandıklardaki ıslak imzaları birebir elimize tutmak kaydıyla verileri kendimiz tutuyoruz. Yani sandıkların güvenliğinin birinci koşulu oy sayımı bittikten sonra her sandıktaki imzalanan bütün siyasi partilerinin temsilcileriyle imzalamış oldukları tutanağın elde edilmesiyle orantılıdır bu işin. Ve biz bunları başardık. Şimdi çok daha güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Yani her sandıktaki oy elinizde ise ıslak imzalı tutanak bu daha sonra değiştiremeyecek diye bir veri olarak elinizde duruyor. Ve bu konudaki eğitimleri tamamlanmış çok sayıda eğitmenimiz var, sandık görevlimiz var. Dolayısıyla diğer aşamalardaki hileleri birinci basamakta yani sandık kurulunda oy kullanılan sandıklardaki tutanakları elde tutmak suretiyle sağlayabiliyorsunuz. Eğer bunu sağlayamazsanız daha sonraki aşamalarıdaki olanaklarınızı kaçırıyorsunuz. Biz buna odaklandık ve buna doğru çalışıyoruz.
Şimdiye kadar hep siyasi partilerin yaptıklarını ve yapamadıklarını konuştuk. Diğer siyasi partilerin ve kişilerin bu boşluklardan nasıl yararlanmaya çalıştığını konuştuk. Peki yurttaş ne yapmalı? Oyuna nasıl sahip çıkabilir? Bunun bireysel bir yolu var mı? Özgür Berber'e göre yok. Berber, seçim kanunundaki son değişiklikleri de hatırlatıp adres olarak siyasi partileri gösteriyor ve yurttaşa "Partinize gidin, ben oyumu koruyacağım" deyin, diyor. Hatta yolunu yordamını da şöyle anlatıyor.
Birey olarak yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani siz şahıs olarak, tekil olarak hiçbir şey yapamazsınız seçimlerde. Ya bir gideceksiniz, artık onun da önü kesildi, işte Türkiye'nin oyları, Ankara'nın oyları, seçim sandıklarını korumak üzerine kurulmuş sivil toplum hareketlerine üye olacaktınız. Artık onların mümkünatı yok. Şu anda yapacağınız tek şey bir partiye üye olup, yani bu sistemine üye olup, seçim sandığı güvenliği sistemlerine katılıp, orada yeterli bilgi birikimine sahip olup vazifenizi almak. Başka yapabileceğiniz hiçbir şey kalmadı. Evet. Sandık kurullarına gideceksiniz partiye, ben diyeceksiniz ve kapıyı kırarak gireceksiniz. Yani çünkü oradaki keşmekeşliği, kaosu ben çok iyi biliyorum. Herkes de bunu görmeli. Her şeye yetişmeye çalışıyorlar. Hele şu konjonktürde, depremde ve diğer ekonomik sıkıntılarda partiler de çok zor durumda. Bakmayın yani... Ana muhalefet partisi olabilir CHP ama nelerle uğraştığını hepimiz görüyoruz. Diğer partilerin gücüne. Yani en iyi arkadan gelen partinin oy oranları belli. Yani bugün hangi sandıkta hangi partinin müşahit atayabileceğine baksanız kan ağlarsınız. Dersiniz ki bu ülke nasıl böyle?
Bizim bütün bu dinlediklerimizden çıkardığımız sonuç şu. Sandık kendini anca kendisine güvenilirse güvende hissediyor. Siyasi parti alacağı sonuca güvenip inanırsa sandığı koruyabiliyor. Seçmen vereceği oyun değerinin farkında olursa partisini bu konuda zorluyor ve daha fazla güvenlik talebinde bulunuyor.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.